Ayrım 43.
Sayfa 601. Durumu önce general yazıcının gözleriyle görelim. Anılarında şunları yazıyor. Ateşin başlamasından 10 dakika sonra Tugay'ın muharebe idari yerine gelen topçu taburu kumandanı, topçu taburunun her tarafından bir ateş baskınına uğradığını, birkaç dakika sonra gelen bir batarya kumandanı da bataryasının yakıldığını haber verdiler. Topçu taburu kumandanına kıtası baskınına uğramış bir kumandanının bu haberi bir subay vasıtasıyla bildirebileceği ve derhal taburuna dönmesi ve duruma hakim olması sert bir lisanla tebliğ edilerek yol gösterildi. Tabur kumandanlarının ayrılmasından 1-2 dakika sonra topçu taburunun vasıtalarının yerlerini terk ederek muharebe idari yeri olan köye yani Keşon'a karışık bir halde girdikleri, ileri ve geri harekete yarayan birinci yolu tıkadıkları, araba ve topçu taburu kamyonları içinde görülen subay ve erlerden ihtiyat taburunun biraz sonra da havan bölüğünün muharebe tertibatındaki yerlerini bırakmış oldukları görüldü. Birinci ve ikinci taburlardan o karma karışık kalabalık içinde kimseye rastlanmıyordu. Fakat bir haber de alınamıyordu. İleriden silah sesleri geliyordu. Yol kenarında yanmakta olan bir binanın alevleri, is ve dumanları boğucu bir tesir yapıyor fakat etrafı da az çok görmeye yardım ediyordu. Durum çok ciddi ve buhranlıydı. Birlikler parça parça birbirlerine karışmış, motorlu vasıtalar, toplar, ikisi üçü yan yana üst üste gelerek yolu bütün genişliğiyle kapamış, hareket imkanını kaybederek kesif bir kitle haline donup kalmış, emir komuta hakimiyeti elden çıkmıştı. Yeniden yazıcı Dora sorunu. Bu manzaraya tam o sırada bir sorun daha eklendi. Bu yazıcı Dora anlaşmazlığının yeniden patlak vermesiydi. General Tahsin Yazıcı birliklerin her şeye rağmen toparlanmasına, önce bir savunma savaşı haline geçilmesine karar vermişti. Savunma sürerken haber alınamayan birliklerle bağlantı kurulacak ve onların durumları öğrenildikten sonra ona göre yeni bir karar verilecekti. Albay Celal Dora, Tugay'ın düzensiz bir şekilde geriye doğru gitmekte olan birliklerini daha gerideki hatlarda durdurup, onların bulunduğu yere geçilmesini ve savunma önlemlerinin artık gerilerde mevzilenerek alınmasını istiyordu. General Yazıcı bunu kabul etmeyince, öyleyse geriye gidenleri geri getirmek lazım görüşünü savundu. Anılarında yazdığına göre şöyle. O sırada ben generale hitaben, paşam madem ki burada savunmaya karar vermişsiniz, şu halde bir saatten beri akın halinde geriye çekilenler savunmayacak mı? Kim bunları durduracak diye asabiyetimden askeri terbiye hudutlarının da dışına çıkıp, bu sorunun cevabını beklemeden gelenlerin yanında emir subayı yüzbaşı Halim İrso'ya bağırarak acele cipin yola çıkarılmasını emretmiştim. Dora bu bağırarak verdiğini söylediği emre yazıcının ses çıkarmamasını, o konudaki inisiyatifi kendisine bıraktığı şeklinde yorumlamış olacak ki, bir süre sonra generalin yanından ayrılmış ve güneye doğru gidenleri geri çevirme görevini bizzat üstlenmiştir. Anılarında bunu anlatırken cipinin yolun durumu dolayısıyla harekete geçemediğini, gidenleri önce yaya olarak takip etmeye karar verdiğini yazıyor ve şöyle devam ediyor. Evvela cipin bulunduğu yere yaklaşarak alayın lağvından beri hiç kimsenin sahip çıkmayarak hala benim şahsi muhafaza ve mesuliyetim altında bulunan ve hizmet erim İsmail Albayrak'la şoförüm Cevat Sofu'nun muhafazasında bulunan 241. Piyade Alayı sancağını birlikte götürmek üzere kılıfından çıkarmıştım. Bu sancak konusu Dora'nın 241. Piyade Alayı'nda yazıcı tarafından lağvından beri bir sorun halindeydi. Bundan sonra da sorun olmaya devam edecekti. Onun için biraz daha açalım. Albay Dora sancağı almasının nedeninin bu çocukları hizmet eriyle şoförünü karanlıkta belki kaybederim veya vurulur bir tarafta kalırlar endişesi ve çekilenleri bu mukaddes emanet altına toplayarak geri çevirmek düşüncesi olduğunu yazıyor. Şöyle devam ediyor. Sancağı yaya olarak taşımak zorluğu karşısında çok ağır olan direğini de ayırarak yüzbaşı Cihan Kumbasar'a taşınmasını emretmiş ve üç subay arkadaşımla birlikte adeta koşarcasına ilerlemeye başlamıştık. Başında içinde bulunduğumuz Keşon köyüne hakim sırtlardan yapılan tüfek ve makineli tüfek ateşleri, düşmanın ileri kısımlarının buralara kadar geldiklerinin işaretiydi. Gecenin zifiri karanlığında yaya olarak hızlı hızlı ve adeta koşarcasına çekilenlerin ardından, kim olduğu anlaşılmayan bu mahşeri kalabalığa bağırarak, ''Ben Albay Dora'yım, ileridekilere söyleyin, emrimi tekrarlayın, Kunuri'de toplanılacak, daha gerilere gidilmeyecek.'' diyerek biraz biraz ilerliyorduk. Dora bu bağırmalarının etkili olmadığını belirtiyor. Bunun nedenini baskına uğrama felaketinin askerler üzerinde yarattığı yıkıcı moral bozukluğuna bağlayarak şunları yazıyor. defaatle, yani defalarca tekrarlamamıza rağmen ne vasıtalar üzerinde bulunanlardan ve ne de yaya olarak vasıtaları takip edenler arasından hiç kimse emrimi tekrarlamıyor ve daha ileridekilere emrimi ulaştırmıyorlardı. Bir aralık cipi yola çıkarmak fırsatını bulan ve farlarını yakarak yolda bizi araya araya yanımıza gelen şoför Cevat Sofu, cipi getirdiğini haber verince buradan itibaren üç arkadaşımla cipe atlayarak önümüzdeki vasıtaları takip ederken öne geçmek için mütemadiyen korna çalmamıza rağmen bir türlü yol alınamamış ve geriden takibe mecbur kalmıştık. Gidenler ve kalanlar. Türk Tugayı'nın yönetim yerinden ayrılanların yollardaki durumu böyleydi. Peki ayrılmayanların durumu nasıldı? Onu da General Yazıcı'nın anılarından izleyelim. Tugay'ın bir bölümünün muharebe yerlerinden ayrılıp Kunuri istikametine gittiğini saptayan Yazıcı, Silimli'de saatlerdir muharebe halinde bulunduğunu tahmin ettiği 1. ve 2. taburlardan haber almaya çalışıyordu. Fakat onlarla da telefon ve telsiz bağlantısı kurulamıyordu. En önemli sorun motorlu araçların geçeceği yolun tıkanmış olmasıydı. Tıkanıklık açılabilse Amerikalıların bir tank takımı vardı. Belki onun harekete geçirilmesiyle muharebe durumu biraz düzeltilebilirdi. Ama o da o sırada mümkün görülmüyordu. Yazıcı anlatıyor. Tank takımını ileri alma gayreti yolun açılmamasından boşa çıkıyordu. İhtiyat taburu aksamından, bölümlerinden her biri bir tarafa gitmiş erat ve subaylarından ortada kimse görünmüyordu. Köy içinde muhtelif birliklerden toplanan 150 kadar er gözden geçirildi. Manen iyi görünmüyorlardı. Elde kullanılacak başka kuvvet yoktu. Ne yapılabilecekse o anda o kuvvetle yapılacaktı. Ve onun himayesinde diğer kuvvetler toplanacaktı. Toplanan 150 kişinin körleşmiş maneviyatını bilek taşından geçirmek için sancağın açılarak bazı sözlerle duygularının uyandırılması ve ondan sonra vazifeye sevki düşünüldü. Yazıcının bu düşüncesiyle sancak konusu yeniden ortaya çıkar. Bunun anılarında anlatışı şöyledir. O esnada sancağı getirmek üzere aranılan Albay Celal Doran'ın sancağı birinin koynuna koyduğu, birkaç subayla bir cip arabasına binerek geriye, Kunuri tarafına gitmiş olduğu, arkasından ayrıca bazı subay ve erlerle vasıtaların iştirak ettiği öğrenildi. Ben kendisine bir emir, bir vazife veya izin vermemiştim. Muharebelerin o karışık anlarında beraber bulunmamız lazımken, muharebe sahasından kendi kendine uzaklaşmasının sebepleri anlaşılamamıştır. O hareket tarzı ağır mesuliyeti mucipti. O anda ben vazife göremeyecek bir hale düştüğüm takdirde birliğin emir ve kumandasını kendisinin alması gerekebilirdi. Durumun üzücülüğü. Şimdi Kore Savaşı'ndan 50 küsur yıl sonra Tugay'ımızın iki komutanının anılarının yan yana konulmasıyla ortaya çıkan bu manzara gerçekten çok üzücüdür. Kore Savaşı sırasında biz Türkiye'dekiler bu durumun farkında değildik. Radyodan ve gazetelerden askerlerimizin gösterdiği kahramanlıkları ve haklı olarak aldıkları övgüleri öğreniyorduk. Bu doğaldı. Binlerce askerimizin katıldığı savaşın sıcaklığı sürerken moral bozucu haberler vermek ne Tugay'daki haber kaynaklarının içine siniyordu, ne Kore'de bulunan Türk gazetecilerinin ne de onların haberlerini yayımlayan gazete yöneticilerinin. Savaşlar bittikten sonra da bu konuda yazılanlar fazla uzatılmadı. Anıların yazılmasından sonra ise bunları karşılıklı olarak irdeleyen araştırmalar pek az oldu. Zaten Türkiye'de Kore Savaşı üzerinde yayımlanan objektif araştırmalar genellikle de azdır. Benim okuyabildiklerim arasında en derli toplu bulduğum ve faydalandığım Türkçe eser Mim Kemal Öke'nin Unutulan Savaş'ın kronolojisidir. O da yazıcıyla Dora arasındaki çekişmeyle ilgili değerlendirmelerinde çok nazik davranmış, iki tarafı da üzmemeye dikkat etmiştir. Tabii yazıcı ve Dora'dan hangisi hangi konuda ne ölçüde haklı, hangisinin söylediği gerçeğe daha yakın bunu saptamak askeri konularda uzman olanların işi. Türk Genelkurmayı Kore Savaşı'nın askeri boyutlarını incelerken işin o yanlarını da belirleyecek çalışmaları herhalde kendi içinde hizmete özel olarak yaptırmıştır. Ama Kore Savaşı'nın gerçeklerini geniş okur kesimlerine, o arada bugünün ve geleceğin siyasetçilerine de anlatacak objektif araştırmalara hala ihtiyaç vardır. Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde o konularda yapılmış pek çok yayın bulabilirsiniz. Tabii daha çok savaşın kendi ülkeleriyle ilgili yanlarına ağırlık veriyorlar. Bazen Türk Birliği'nin durumuna da gene kendi açılarından değiniyorlar ve çeşit çeşit iddialar öne sürebiliyorlar. Türkiye'de de o iddiaları da irdeleyip gerçekleri ortaya çıkaracak yayınların yapılması çok yerinde olur. Kore Savaşı ordumuzun Cumhuriyet döneminde katıldığı ilk savaştır. Bütün Türk tarihinde de ana vatandan bu kadar uzak bir yere asker gönderip katıldığı ilk savaş. O savaşın subaylarımızın, at subaylarımızın, erlerimizin gösterdiği gerçekten büyük kahramanlıkların ve fedakarlıkların yanında güçlüklerinin ve iç çekişmelerinin de bilinmesinde sayılamayacak kadar fayda vardır. Ki bunlardan gelecek için dersler çıkarılabilsin. Hele dış ülkelere asker gönderme konusunun ikide bir önümüze çıktığı bugünkü dünya koşulları içinde bunun önemi daha da artmıştır. Tankı yürütmem diyen tank komutanı. General Tahsin Yazıcı anılarında muharebe bölgesinden ayrılıp güneye gidenlere geri dönün emrini tebliğ ettirmek için muhabere bölüğü komutanını görevlendirdiğini yazıyor. O bu görevin gereğini yol boyunca giderek yerine getirmiş, o sırada Albay Dora'ya rastlamış, emri ona da tebliğ etmiş. Ama Albay Dora demiş ki, Tugay komutanının kararı yanlıştır. Yarın sabah çeteciler bu yolu da kesecekler. Biz ikinci tümene, yani Amerikan tümenine iştirak edeceğiz. Yazıcı bunu anlattıktan sonra kendi kararını savunuyor. Türk Tugayı'nın emniyetiyle vazifeli olduğu Amerikan kolordusu tümenlerinin geri çekilmelerinin devam ettiğini ama varmaları gereken yere henüz varamadıklarını belirtiyor. Şöyle devam ediyor. Mevkiimizi o gece o karışıklık ve tıkanıklık içinde terk etmek hem Tugay'ın perişaniyetine hem en az 9. kolordunun yandan kuşatılmasına hatta en solda bulunan 1. Amerikan kolordusunun çekilme yolunun kesilmesine sebep olabilirdi. Bundan başka Tugay vazifesini yapamamakla Birleşmiş Milletler Kumandanlığı muvacehesinde milli ve askeri şeref bakımından acil bir duruma düşmüş olabilirdi. Bundan sonraki ilginç olay şudur. Tahsin Yazıcı, Sinimli'yi savunma kararını Amerikan ordu birliklerinin kötü duruma düşmesini önleme gerekçesiyle izah ederken, biraz önce değindiğimiz Amerikan tank takımının komutanı tarafından kötü duruma düşürülür. Bu komutan Sinimli'deki Türk Tugayı'nın komutası altındadır. Yazıcı ondan tanklarını hareket ettirerek hem kendi birliklerine moral vermesini hem de saldırıda bulunan Çinliler üzerinde ürkütücü bir etki yapmasını istemişti. Komutan bu emre karşı 1000 dereden su getirmişti. Önce yolun tamamen açılmamış olduğunu öne sürmüştü. Başlangıçta bunda haklıydı ama sonra yol açılınca piyade refakati istemişti. Bir piyade takımı geldikten sonra ise soğuktan motorların donduğunu, daha sonra da benzininin yeterli olmadığını söylemişti. Yazıcı bunun bir kaytarma olduğunu saptadıktan sonra zor kullanma gereğini duydu ve bir yüzbaşıyı o işi halletmekle görevlendirdi. Sacit Özbal adındaki yüzbaşı derhal Amerikalı komutanın tankına çıktı. Onu harekete zorladı. Fakat tank komutanı tankı sert ve hızlı bir hareketle döndürerek yüzbaşıyı 5-6 metrelik bir uzaklığı fırlattı. Yüzbaşının kalçası kırıldı. Tekrar tanka çıkma imkanı bulamadı. Zorlama girişimi de sürdürülemedi. Yazıcı yüzbaşı Sacit Özbal'ın tank takımı komutanına bunun cezasını verebilecekken kendini tuttuğunu anlatarak gösterdiği özveriyi vurgular. Şöyle... Yüzbaşı o sırada tank kumandanına acısının etkisi altında yapacağı en son muameleyi tatbik edebilirdi. Fakat milli düşüncelerle kendini tutmuş ve hüzünle geri dönmüştü. Vazifeden bir bahaneyle uzaklaştı denmesin diye dişini tırnağına takarak ve ıstırabını yenmeye çalışarak 30 Kasım akşamında Pyongyang'da toplanmaya kadar kendisini tutmuştu. Acısını kimseye belli etmemişti. Böylece tank takımından da umudunu kesmek zorunda kalan general etrafındaki birkaç subayla beraber topladığı 150 askerden geçici bir bölük oluşturdu. Sonra muharebe halinde oldukları anlaşılan fakat kendilerinden haber alınmayan 1. ve 2. taburlardan haberler geldi. Güneye giden bazı birliklerin bazı subayları ortaya çıktı. Yazıcının etrafında toplananlar sayıca arttı. Tugay komutanının önündeki ilk mesele kuşatma altında olduğu öğrenilen 2. taburun etrafındaki çemberin yarılmasıydı. Bunun için zinde bir kuvvete ihtiyaç vardı. O da ancak Kunuri'de geri görevde bulunanlar arasından sağlanabilirdi. Kunuri'ye haber gönderildi. Orada bir talimgah bölüğü vardı. Haber gönderildi, o bölüğün yola çıkarıldığı öğrenildi. Yazıcı daha önce bağlı bulunduğu Amerikan 2. tümeninden yardım istemişti. Tümenden yardım gönderileceği bildirilmiş fakat sonra bir haber çıkmamıştı. Neden sonra Amerikalı bir alay komutanının bir piyade taburu ve bir tank bölüğüyle birlikte geldiği görüldü. Fakat akıl almaz bir şey oldu. General Yazıcı alay komutanından kuşatma altındaki taburunun kurtarılmasına katkıda bulunmak için kısa hedefli bir taarruz yapılmasını isteyince Amerikalı komutan buna şu yanıtı verdi. Benim görevim bu bölgede, yani Keşon bölgesinde, tümenin sağ yanını korumaktan ibarettir. Başka bir hareket yapamam. Bu yazıcıyı hayrete düşürdü. Durumu tümen komutanlığına bildirdiyse de bir yanıt alamadı. Anılarında bu durum karşısında düşünce ve duygusunu şöyle anlatıyor. Alay komutanının söylediği vazifeyi, tümenin sağ yanını koruma görevini, esasen Türk Tugayı yapmaktaydı. Tümenlerinin bu arada kendi alayının, yani Amerikan tümeninin ve alayının, emniyet ve selameti için çarpışan, o anda bir kısım kuvvetleriyle tehlikeli bir duruma girmiş olan Türk birliklerine karşı, dost bir alay kumandanının zaman, zemin ve durumun geniş imkanları varken, bu ilgisizliği bizi en şiddetli bir teessüre uğratmıştı. Talimgah bölüğünün cesareti ve kurtuluş. Amerikan alayının yanaşmadığı o taarruzu Kunuri'den gelen talimgah bölüğü yaptı. Topçu taburundan şehirde kalan toplar ve havanlarla açılan ateşin himayesinde inanılmaz bir cesaret örneği göstererek düşman mevzilerine ani bir süngü hücumu yaptı. Çemberi yardı, ikinci taburun önünü açtı. İkinci tabur birlikleri de yeni bir moral gücüyle düşmana saldırdı. Düşman geriledi. Sağ kalan subaylar, ast subaylar ve erler açılan gedikten yaralıları taşıyarak Keşon'daki Tugay Komutanlığı merkezine doğru çekilme imkanını buldular. Bu tabii verilen büyük kayba rağmen Tugay'ımızda sevinç uyandıran bir sonuçtu. Tamamen imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan askerlerimizin büyük kısmının kurtuluşuydu. Talimgah bölüğüyle birlikte muharebeye katılan tüm subayların, ast subayların ve erlerin canlarını dişlerine takmasıyla elde edilmişti. Düşman kuvvetleri hiç beklemedikleri bu durumla karşılaşmışlar, savaşan kuvvetlerimizin sayı ve donanımca tahmin ettiklerinden çok daha güçlü olduklarını sanarak duraklamışlardı. Bunun sonucu olarak çember içindeki yaralılarımızın kurtarılması kolaylaşmıştı. Yaralılar Keşon'da yazıcının bulunduğu komutanlık merkezinde toplanıyordu. Ancak bununla Sinimli ve Kunuri bölgesindeki muharebeler bitmemişti. Cephenin ilerisinde düşman tarafından çevrilmiş başka birliklerimiz vardı. Ayrıca birinci çemberin yarılmasından sonra bir süre duraklayan düşmanın yeniden harekete geçtiği ve bu defa çok daha geniş bir kuşatma hareketine giriştiği anlaşıldı. Yazıcı bunu, düşman artık her tarafa yayılabilecek bir sele benziyordu diye anlatıyor. Türk Tugayı'nın geri kalan kısmının o selin içinden çıkması kolay olmadı. Bölgede Türk birliklerinden başka bir de Amerikan taburu vardı. Civardaki tepelerden bir kısmını ellerinde tutuyorlardı. Türk birlikleri de diğer tepeleri tutmak üzere harekete geçmişlerdi. Bunu başardılar. Fakat birden bir haber geldi. Amerikan taburu Türklere hiçbir bilgi vermeden mevzilerini terk etmişti. Subay ve askerler gruplar halinde kamyonlara biniyorlardı. Doğuda Kunuri'ye doğru hareket ediyorlardı. General Tahsin Yazıcı bu habere önce inanmadığını fakat kısa bir süre sonra doğruluğunun anlaşıldığını yazıyor. Bu gelişme tabii Çinlilerin harekatını kolaylaştırmış, Türklerin durumunu daha da güçleştirmişti. Nitekim Çinlilerin Amerikalıların bıraktığı yerlere yerleşmesi ve Türk mevzilerini şiddetli bir ateş altına alması gecikmedi. Çinlilerin bir bölümü kuzeyden, bir bölümü güneyden ilerliyordu. Türk birlikleri üç yanından çevriliyordu. Belli ki kısa bir süre sonra batıdan da çevrilecek ve yeni bir kuşatma içine girecekti. Yazıcı bu gelişme karşısında kararını verdi. Birliklerini batıdaki Kunuri'ye doğru çekti. Çekilme ateş altında gerçekleşti. Çinliler zaman zaman çemberin batı tarafını da kapatıp Kunuri yolunu kesmeyi başardılar. Yolun yeniden açılması ancak yeni muharebelerle mümkün oldu. Kunuri tarafından gönderilen tankların da yardımıyla Türk birlikleri çemberi yarıp çıkabildi. Fakat yazıcının deyimiyle bu ateş çemberinden çıkış hayli kayıplarımıza mal oldu. Tugayımızın geri kalan bölümü çemberi yardıktan sonra çekilmesini sürdürdü. Önce Kunuri'ye ulaştı, orada biraz toparlandı. Amacı daha da geriye, güneye, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaşmaktı. Orası daha emniyetli görünüyordu. Kunuri'den Pyongyang'a giden bir yol vardı. Biri 80 kilometreydi, öteki daha uzundu, 120 kilometreydi. İki yolun da Çinliler tarafından kesilmesi ihtimali vardı. Yazıcı Amerikalılarla konuştuktan sonra taktik ve risk hesaplarıyla Tugay'ın birliklerini iki gruba böldü. Birincisini kısa yoldan gönderdi. Kendisinin başında bulunacağı ikinci grubu da uzun yola çıkardı. Birinci grup yolda bir dar boğazda düşman ateşi altında kaldı. Boğazdaki tepelere hakim olan Çinliler yolu kontrol altına almışlardı. Türk grubunun arkasından gelen bir Amerikan motorlu birliği de durumu görünce yolda durmuştu. Ateşten kurtulan Türklerle Amerikalılar arasındaki diyalog sonucunda yolu açmak için taarruzda bulunma görevi gene Türk grubunun üstünde kaldı. Grup o taarruzu yaptı ama çok şehit verdi. Yol neden sonra daha arkadan gelen bir Amerikan tank birliğinin de katkısıyla açıldı ama Türklerin kaybı büyük oldu. Yazıcının başında bulunduğu uzun yoldan giden grup düşmanla karşılaşmamış, Pyongyang'a daha erken ulaşmıştı. Kısa yoldan gelen birliğin oraya gecikerek ve azalarak gelmesi çok acı oldu. 5 günde 237 şehit, 201 kayıp. Kore'deki Tugay'ımızın savaşın en ağır muharebeleriyle geçen 5 gününün 5.si de bu acıyla kapandı. Tugay'ımızın sağlam kalan subay, ast subay ve erleri ertesi gün biraz nefes alma imkanını bulabildiler. O arada Albay Dora ve onunla birlikte giden subay, ast subay ve erler de gelip yeniden Tugay'la birleştiler. 26-27 Kasım'da Bavon'da başlayıp 27-28 Kasım'da Sinimni'de, 29-30 Kasım'da Keshon Kunuri ve 30 Kasım'da Kunuri Pyongyang arasında düşmanın çok etkili güçlerine karşı aralıksız olarak savaşmışlardı. Bu 5 günün şehit, kayıp ve yaralıları General Yazıcı'nın yayımladığı sayılara göre şöyleydi. Şehit: Subay 12, Ast Subay 7, Er 218, toplam 237. Yaralı: Subay 15, Ast Subay 10, Er 362, toplam 387. Kayıp: Subay 7, Ast Subay 2, Er 192, toplam 201. Toplam zayiat: Subay 34, Ast Subay 19, Er 772, toplam 825. Bu tablodaki kayıpların bir bölümünün esir olduğu varsayılsa bile çoğunun şehit düştüğü tahmin ediliyordu. Hangi kayıbın esir veya şehit olduğunun kesin olarak saptanması yıllar sürecekti. Kayıpların ailelerinin bu yüzden şehitlerimize ödenecek olan tazminata hak kazanmaları uzun süre mümkün olamayacaktı. Yaralılara gelince, onların durumu başlangıçta çok güçtü. Savaşın en şiddetli zamanlarında tıbbi müdahale görüp kurtarılabilmeleri çoğu defa şansa bağlıydı. Özellikle Sinimni muharebelerinde yaralıları yerleştirecek yer bile bulunamamıştı. Tugay'ın sağlık birliği de dağılmıştı. Toplanıp göreve başlayabilenlerin de sayısı ve donanımı yetersiz kalmıştı. Yaralılar mevcut araçlarla cephe gerisine sevk edilmeye çalışılıyordu. Yazıcının anlatımıyla, nereye? Nerede bir yer bulunursa oraya. Yazıcı anılarının bu yerinde bir parantez açıyor ve şunu yazıyor: Bu arada Amerikan Sıhhiye Teşkilatı'nın kendi yüksek sayıdaki yaralı mevcutlarını alırken bizimkileri de almakta ufak bir tereddüt göstermedikleri öğrenilmiş ve o zamana kadar zaruret ve şükran duygularımızı yalnız o Sıhhiye Teşkilatı'na karşı duymuştuk. Yazıcının kullandığı bu yalnız sözü ilginçti. Yazıcının duyguları. Evet, Kore'de Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin yönetimini üstlenmiş olan Amerikan komutanlığı o görevi yürütecek yetenekte ve anlayışta değildi. Amerikan komutanları hele savaş hareketleri yoğunlaştıktan sonra kendilerine bağlı uluslararası güçlerle doğru dürüst bir koordinasyon kurmak bir yana, en gerekli hallerde bile en ufak bir dayanışma gayreti içine girmiyorlardı. Gemisini kurtaran kaptan misali sadece Amerikan birliklerinin güvenliğini düşünüyorlardı.